أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Allah'ın izniyle bugün En'am suresinin ayetleri üzerinde konuşmaya başlıyoruz. Rabbimiz lütfederse, fırsat verirse surenin sonuna kadar ulaşmaya çalışacağız. En'am suresi Mekke döneminde indirilen surelerden birisi. Kur'an okuyanlar, tefsir çalışanlar, Kur'an araştırması yapan Müslümanlar, genellikle bu işlerle ilgilenen insanlar şunu biliyorlar ki, bir surenin doğru anlaşılmasında surenin hangi ortamda indirildiğini bilmenin de önemi büyüktür. Aslında bu sadece ayetlerin anlaşılmasında değil, Resulullah Aleyhisselam'ın sözlerinin ve davranışlarının anlaşılmasında da en çok ihtiyaç duyulan bilgilerden bir tanesidir. Çünkü hiçbir söz indirildiği ortamdan, zamandan ve mekandan bağımsız değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle Allahu Teala insanlığa hitap ederken elbette ki Resulullah Aleyhisselam'ın içinde yaşadığı ortamın üzerinden hareketle hitabını ulaştırdı. Bu surenin indiği dönem Mekke dönemi, yani İslam inanç esaslarının inşa edildiği, Müslüman bireyin, Müslüman kişinin yetiştirildiği bir dönemin ürünüdür bu sureler. Belki cümleyi şöyle söylemek daha düzgün. Bu sureler öyle bir dönemin ürünü değildir. Öyle bir dönemin içerisindeki yetiştirilen Müslümanlar, yani Mekke döneminde yetiştirilen Müslümanlar, bu sure ve bu sure gibi benzerlerinin ürünü olan insanlardır. Bu sure ve benzeri surelerin terbiyesinden geçen insanlar o kıymetli sahabiler haline geldiler. Kur'an terbiye ettiğinde insanları ortaya Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın etrafındaki o seçkin topluluk gibi insanlar çıktığını biz siyer derslerimizden, tarih derslerimizden, Hazreti Peygamber'in hayatıyla ilgili bilgilerimizden hatırlıyoruz. Şimdi En'am suresi Mekke döneminde indirilmiş 165 ayetlik bir sure. Birçok müfessirin ortak tercihine göre sure bir defada topluca indirilmiş. Bazı müfessirlerimiz, bazı alimlerimiz içinden birkaç ayetin, ki bu konuda ittifak yok, yani hangi ayet olduğu konusunda bir alim başka bir bölümü, bir alim başka bir bölümü öne sürüyor. Alimlerden birkaç tanesinin iddiasına göre bazı ayetleri, ki bunların sayısı oldukça az, Medine döneminde indiği düşünülüyor. Ama surenin bütünlüğü, muhtevası göz önüne alındığında surenin bir defada topluca indirildiği bilgisi daha fazla öne çıkıyor. Şimdi bir bakalım Allahu Teala En'am suresinde bize neler diyor? Biz bu sureden ne anlıyoruz? Neler anlıyoruz? Bunun üzerinde konuşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ardâ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Hamd, gökleri ve yeri yaratan Allah'a mahsustur. O Allah, karanlıkları ve aydınlığı da yaratandır. Sonra, yani bu hakikat bu kadar ayan beyan ortadayken, kafirler Rablerine denkler uyduruyorlar, denkler tutuyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de 5 tane surenin girişi elhamdülillah ifadesiyle başlar. Elhamdülillah ifadesi İslam dininin doğru anlaşılması ve doğru yaşanmasındaki anahtar kavramlardan bir tanesidir. Sadece Fatiha suresinin elhamdülillah ile başlaması değil, Hazreti Peygamber'in pek çok uygulamasından yola çıkarak biz elhamdülillah ifadesinin önemini anlarız. Resulullah Aleyhisselam bir işin başında hamd edilmesi gerektiğini öğretir. Bir işin sonunda hamd edilmesi gerektiğini öğretir. Namazlardan sonra tekrarlanan tesbihatlarımızdan bir tanesi elhamdülillah'tır. Yatmadan önce Peygamber Aleyhisselam'ın söylenmesini, tekrar edilmesini istediği tesbihatlardan bir tanesi elhamdülillah'tır. Suyumuzu içer deriz elhamdülillah, yemeğimizi yeriz deriz elhamdülillah, bir kıyafet giyeriz deriz elhamdülillah, bir yerden döneriz elhamdülillah. Yani her işin arasında mutlaka dilimizde yerleşik olan ifadelerden bir tanesi elhamdülillah'tır. Şimdi elbette ki dinin doğru anlaşılabilmesi için ayetlerin hepsinin üzerinde kafa yormak gerekiyor. Her kıssanın, Kur'an'da anlatılan her kıssanın üzerinde uzun uzun düşünmek ve araştırma yapmak gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın her sözünü, her davranışını, her duruşunu, her tavır alışını incelemek, üzerinde düşünmek gerekiyor. Doğru. Ama onlardan bazıları diğer her bölümü anlamamızı sağlayacak olan anahtar kavramlardır. Bunlardan bir tanesi hamd'dır. Elhamdülillah ifadesidir. Bunun üzerinden şöyle bir ders çıkartalım kendimize. Elhamdülillah, yani bütün övgüler mutlak anlamda, mutlak, amasız, eksiksiz övgü yalnız Allah'a yapılır. Allah'tan başka övülen her şey, her kişi, her olay, her durum aması olan övgülerdir. Yani bir insanın güzelliğini översiniz, çok güzel dersiniz ama diyecek bir şeyler eklersiniz. Bir olayı çok beğenirsiniz ama diyerek bir eksiklik söylersiniz. Çünkü eksikliği, kusuru, fazlası, yanlışlığı olmayan insan yoktur. Olay yoktur, varlık, eşya yoktur. Sadece Allah amasız övülür. O eksiksiz övülendir. Elhamdülillah ifadesinde bir de biz şunu biliriz ki hamd bir bilinç durumunu ifade eder ve mesela şu anda hasta olsam bile elhamdülillah derim. Çünkü şu anda hasta olsam bile şifa verecek olan yalnızca Allah'tır. Allah şifa verirse ben şifa bulacağım. Bunun bilinci, bunun şuurunda olan Müslüman yine elhamdülillah der. Şu anda geçim sıkıntısı çekiyor olabilirim. Şu anda bir takım problemlerle boğuşuyor olabilirim. Ama içinde bulunduğum sıkıntıdan beni feraha erdirecek olan, içinde bulunduğum darlık durumundan beni genişliğe çıkartacak olanın yine Allah olduğunu bilir ve içinde bulunduğum durumun sıkıntılı olmasına rağmen Allah'ı överim. Elhamdülillah. Allah'tan başka övülecek, yüceltilecek, gözünüzde kutsallaştırılacak, tabulaştırılacak ne kişi, ne kurum, ne varlık, ne düşünce, ne eşya, hiçbir şey yoktur. Yalnız Allah övülür. Yalnız Allah övülür. Diğer her varlığı överken Allah'tan kaynaklanarak överiz. Güzel çünkü Allah güzel yapmış. Faydalı çünkü Allah faydalı hale getirmiş. Hoşuma gitti çünkü Allah onu benim hoşuma gidecek halde yaratmış. Bütün güzelliğin kaynağı Allah'a aittir. Bütün başarı Allah'tandır. Bütün iyilikler Allah'tandır. O yüzden elhamdülillah deriz. Şimdi bu surede en çok üzerinde durulan konu Allah inancıdır. Elbette diğer inanç esaslarından da bahsediliyor. Allah inancının hemen yanı sıra peygamber inancından, ahiret inancından da çok sık söz edilecek. Ama surenin ana muhtevası doğru Allah inancının öğretilmesidir. O yüzden hemen Allah inancıyla ilgili bir takım bilgiler, uyarılar gelecek bu surede. Bakın geliyor. Elhamdülillah. Hamd Allah'adır. Ellezî, o Allah ki, halakas semâvâti vel arz, gökleri, yeri o yarattı. Birincisi şu, Allah'tan başka ilahlık iddiasında bulunan, kendisinin Tanrı olduğunu iddia eden hiçbir varlık, ben de yarattım, ben de yaratırım, ben yaratıcıyım dememiştir. Kur'an'da örnek olarak mesela Firavun'dan ve Nemrut'tan söz edilir. Firavun halkını toplayıp, ben sizin en büyük Rabbinizim diye seslenir. Sizi ben yarattım demez. Nemrut ben de öldürür diriltirim der. Ama mesela güneşi ben istersem batıdan getiririm demez. Kaldı ki güneşi ben yarattım zaten demez. Allah'ın dışında hiçbir varlık kendisini Tanrı olduğunu iddia eden varlıklar dahil hiçbirisi yaratıcılık makamına göz dikmemiştir. Yaratıcılık Allah'ın sahte tanrılar, sahte ilahlara karşı öne çıkarttığımız, söylediğimiz en önemli özelliğidir. Allah bizi, sizi, gökleri ve yeri yoktan var edendir. Allah gökleri ve yeri yarattı. Ona aittir. Gökler ve yer yoktu. O var etti. Öyleyse varlık O'nundur. Madem ki varlık O'nun, varlıkta sözü geçmesi gereken de O'dur. Biraz sonra geleceği gibi tekrar geleceğiz bunun üzerine. Allah'ın hükümranlığı, Allah'ın sözü, Allah'ın kanunu hem göklerde geçerlidir hem yerde geçerlidir. Çünkü gökleri ve yeri Allah yarattı. Ve ceale zulümati ve nur. Allah karanlıkları ve aydınlığı da var etti. Böylece birçok şeyi anlayabileceğimiz, birçok yorum yapabileceğimiz bir bölüme gelmiş olduk. Allah karanlıkları ve aydınlığı var etti. Birkaç şey hemen yorumlayan. Bir, karanlıklar çoğul kelimeyle ifade edilmiş. Karanlıklar. Aydınlık tekil bir kelime. Nur. Karanlık çoktur. Aydınlık tektir. Hak bir tanedir. Batılı sayısızdır. Hakkı tanırsınız. Bütün batılı hakka göre tarif edersiniz. Bakın karanlık kendi başına varlığı olmayan bir şeydir. Karanlığın varlığı yoktur. Aslı esası yoktur. Mesela karanlığın tarifini yapın dediğiniz zaman en çok yapılacak tarif aydınlığın olmamasıdır. Işığın olmamasıdır. Kapalı bir ortamda ışık yoksa onu karanlık diye tarif edersiniz. Yani karanlığı ışığa bakarak, aydınlığı temel alarak tarif edersiniz. Mesela şöyle bir cümle kurulabilir. Bir ışık görüyorum. Acaba bu ışığın kaynağı ne? Bu ışığın kaynağını bulmam lazım. Bakın böyle bir cümle kurulabilir. Ama bir karanlık görüyorum. Bu karanlığın kaynağı neresiymiş? Acaba şu karanlığın kaynağını bulsam diyemezsiniz. Çünkü karanlık az miktarda geliyor olamaz. Az miktarda gelen şey ışıktır. Işık az olduğu için ortam hafif karanlıktır. Ortamın hafif karanlık olmasının sebebi ışığın zayıflığıdır. Şimdi niye bunu öyle tekrarlayıp duruyorum? Bu şundan kaynaklanıyor. Tekrarlayıp durmamın sebebi. Asıl olanı haktır. Batılı hakka göre tarif ederiz. Hakkı batıla bakarak tarif etmeyiz. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği ilk insan, aynı zamanda görevlendirdiği ilk peygamberdir. Allah'ın insanlara ilk öğrettiği hakikat İslam'dır. Onun dışındaki bütün hayat biçimleri, onun dışındaki bütün düşünce sistemleri, dinler, inanışlar hepsi aydınlığa bakarak kendini tarif eder. Yani İslamsızlıktan kaynaklanır. Bir yerde İslam yoksa orada İslam'ın dışında yeni inanışlar doğar. Batılla mücadele etmenin tek yolu İslam'ı sunmaktır, aydınlığı anlatmaktır. Aydınlığı anlatmaktan sonra karanlıkla uğraşıp duramazsınız. Hangi inanışı tanısam da onun hakkında fikir sahibi olsam. Dünyada tanımaya kalkacağınız yüzlerce din vardır. Belki binlerce inanış vardır. Belki birçok toplumun kültüründe farklı farklı tanrı inancı vardır, ahiret inancı vardır. Bunlara bakarak doğruyu bulmaya çalışamazsınız. Hakikati kendisine göre tarif edeceğiniz bir merkeze ihtiyacınız vardır. Allah Teala der ki, tekrar ifade edeceğiz, gelecek şimdi ayetin içerisinde. Hakkı kendisine göre tarif edeceğiniz merkez Allah'tan gelendir der. Allah karanlıkları ve aydınlığı var etti. Burada Allah karanlık ve aydınlık, iyilik ve kötülük tanrıları uyduranlara da bir reddiyede bulunur. Karanlık tanrısı, aydınlık tanrısı diye bir tanrı yoktur. Karanlığın kendisi yoktur ki tanrısı olsa. Bir tek Allah vardır. Hayır da şer de ancak onun izniyle gerçekleşir. Biz amentü esaslarımızda son madde olarak bunu belirtiriz. Hayır da şer de ancak Allah'ın izin vermesiyle gerçekleşir. İyiliğin ve kötülüğün ayrı ayrı tanrıları yoktur. Aynı zamanda karanlık ve aydınlık geceyi ve gündüzü bize hatırlatır. Onu bir geçmişteki hemen geçmişteki bölümüne bağlarsak eğer Allah gökleri yeri yarattı. Yani mekan Allah'a aittir. Geceyi gündüzü Allah var etti. Yani zaman Allah'a aittir. Bütün mekanlarda Allah'ın sözü geçer. Bütün zamanlarda Allah'ın sözü geçer. ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Sonra maalesef ilk peygamberden sonra başlamak üzere insanlar İslam'ı ellerinden kaçırdıklarında, İslamsızlaştıklarında karanlığa düştüler. Sonuç Rablerine denkler tuttular. Rablerine denkler tuttular. Bazı varlıkları Allah'ın bazı vasıflarıyla donatmaya kalktılar. Allah'ın bazı sıfatlarını bazı varlıklarda görmeye kalktılar. Böylece kendi kendilerine zulmettiler insanlar. İkinci ayet. Huvellezî halakakum min tînin. Allah inancı devam ediyor. Bakın o Allah'tır. Kulluk etmeniz gereken Allah bu Allah'tır. Halakakum min tînin. Sizi çamurdan yarattı. Tîn kelimesi çamurun da üstelik balçık halini ifade eder. Elbisenize sıçrasa elbisenizin kirlendiğini düşüneceğiniz bir çamurdur bu çamur. Sanki der ki Allah Teala, neyine güvenerek insan gururlanır? Ne sebepten dolayı insan Rabbine karşı nankörleşir? Ne hakla, hangi sebeple, hangi gerekçeyi göstererek insan Rabbi ile yarışmaya, Rabbi ile mücadele etmeye kalkar ki? Yasin suresindeki ifade edildiği gibi, darabelena meselen ve nesiye halka. Nasıl yaratıldığını, neyden yaratıldığını unutur insan da tutar Rabbi ile yarışmaya, ona karşılık vermeye, onunla mücadele etmeye kalkar. Yaratılış malzemenize bir bakın. Çamurdan yaratıldınız. Yaşadığın mekan, gökler ve yer senin değil Allah'ın. Geçirdiğin zaman senin değil, onu yaratan Allah'ın. Varlığın zaten bir çamur ve o çamuru da yaratan Allah, seni çamurdan yaratan da Allah. O zaman yani bir başka suredeki ifadeyi söyleyelim. Hakikat bu kadar açık yani ey insan seni Rabbine karşı gelmeye sevk eden nedir ki yani? Neyine güvenerek Rabbinle mücadele eder Rabbini unutmaya kalkabilirsin? Ebedi yaşayacağını mı zannediyorsun? Ölmeyeceğini Allah'ın huzuruna gidip de hesap vermeyeceğini bir gün onunla karşılaşmayacağını mı zannediyorsun? Yanılıyorsun. ثُمَّ قَضَى اَجَلًا Sonra Allah bir son takdir etti. Bir müddet belirledi. Bütün yaşayan varlıkları yaşamasını ölüme mahkum etti. Doğan her canlı, yaşamaya başlayan her canlı, insanı, hayvanı, bitkisini Allah Teala ölümlü kıldı. Size bir ecel takdir etti. Ne kadar uzun yaşayabilirsiniz? Deneyin. En sağlıklı ortamlarda yaşayın. En iyi sağlık şartlarını kendi üzerinize gerçekleştirin. En iyi şekilde beslenin. Her felaketten uzak durun. Kaç yıl yaşayacaksınız? 1000 yıl mı yaşayacaksınız? Hadi 1000 yıl yaşayın. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın dönemindeki insanlar öyle yaşıyorlarmış zaten. Hadi 1000 yıl yaşayın. Yahudilerin tutkusu üzerinden Allah Teala Bakara Suresi'ne ders verir ya, oraya bağlayalım işi. 1000 yıl yaşamanız sizi Allah'tan kurtaracak değildir. Ne kadar uzun yaşarsanız yaşayın. Allah size bir son belirlemiştir. Hüküm budur. Sonunuz var. Peki ne zaman? وَاَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ Ve bir de Allah'ın katında adı konulmuş bir ecel var. Allah tek tek her birinin içinde farklı farklı eceller koydu. Yani ey insan ne kadar yaşayacağını da bilmiyorsun. Efendim ortalama insan ömrü içinde bulunduğumuz ülkede 70 yılı buldu. 75 yılı buldu. Ortalama insan ömrü dünyada 80 seneye yükseldi. Benim de 80 sene yaşama ihtimalim var. Ortalama 80 olduğuna göre benim 100 yaşını bulma ihtimalim de var. Doğru. Evet, 100 yaşını bulma ihtimalin var. E ne demek istiyorsun? Yani şimdi her ne kadar gaflet içerisinde yaşıyorsam da ömrümün ileriki yıllarında kendimi toparlayıp Allah'a kulluk edeceğim, ibadetle geçireceğim bir hayata geçiş yapacağım. Böyle boş, böyle yanlış, böyle saçma hesap mı olur? وَاَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ Bir de Allah'ın katında adı konulmuş başka bir ecel var. Yani evet ortalama insan ömrü ülkenizde 80 sene çıkmış olabilir ama bu senin o kadar yaşayacağın anlamına gelmiyor ki. Sen 8 yaşında da ölebiliyorsun, 18'inde ölebilirsin, 28'inde ölebilirsin. Sen 40'ında ölebilirsin. Sen bir hastalıktan, sen bir trafik kazasından, sen bir savaştan, sen bir saldırıdan dolayı da ölebilirsin. Yani ölüm sana her an ulaşabilir. Öyleyse Allah'ı unutarak yaşamanın ne açıklaması olabilir? ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُونَ Sonra siz şüpheye düşüyorsunuz. Şüphe içerisinde hareket ediyorsunuz. Yani öleceğinizi hepiniz bilmiyor musunuz? Evet, biliyorsunuz. Öleceğinin farkında olmayan insan olur mu? Çevirseniz insanları ve sorsanız, öleceğini biliyor musun? Size deli diye bakarlar. Ya böyle bir soru sorulur mu? Elbette öleceğiz. Bu her insanın söyleyeceği bir şeydir. Adam zihin özürlü değilse ve henüz bebek değilse, belli bir yaşa gelmiş, her insan aynı cevabı verecek. Ölecek misiniz? Evet, öleceğim. Peki be adam, niye ölmeyecekmiş gibi yaşıyorsun? Yani öleceğinin farkında olan, öleceğini bilen birisi nasıl olur da ölmeyecekmiş gibi yaşar? Nasıl olur ölümü hayatından dışlar? Nasıl olur planlarında ölüme yer vermez? Nasıl olur hayatını planlarken öleceğini ve ölümden sonra dirileceğini hesaba katmadan davranabilir? Nasıl sonsuz yaşayacakmışın gibi yaşayabilirsin ki? Şüpheye mi düşüyorsunuz? Şüpheli hareketler yapıyorsunuz bakın. Bu şüphe, davranıştan kaynaklanan şüphe. Elbette her davranışın kalpte bir kökü vardır. Elbette her davranışın akılda, düşüncede, zihinde bir kökü vardır. Siz sanki şüpheli insanlar gibi davranıyor, bu en açık hakikati görmezden geliyorsunuz. Allah inancıyla ilgili açıklamalarımız devam ediyor. Üçüncü ayet, وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْعَرْضِ Bu ayet işte. Bütün batıl dinleri reddeden, bütün batıl dinleri, batıl sistemleri, batıl yaşam biçimlerinin tamamını dışlayan cümledir bu cümle. O göklerde de Allah, yerde de Allah'tır. Ne diyorlardı Hristiyanlar? Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya, Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Allah göklerin hakimi, Sezar yani yeryüzünün kralları, yeryüzünün hakimi. Allah göklerdedir. Allah'ın sözü göklerde geçer. Yani duamızda ona yönelelim. Hadi namazlarımızda da ona yönelelim. Hadi kurban keserken de ona yönelelim. Bu tür ritüellerimizi, yani şekli belirlenmiş bazı ibadetlerimizi yaparken göklere yönelelim ve göklere yönelik hareketler yapalım. Ama yeryüzüne gelince insanlar farklı davranmaya başlıyorlar. Bakın, düğün yapıyorsunuz, düğününüzdeki şu hareketiniz, şu uygulamanız haramdır. Ya hocam, düğünümüze din karıştırmasak. Hadi bakalım. Düğününüze din karıştırmadık. Oradan çektik. Ya arkadaşlar, spor yaparken şöyle şöyle hareketler yapmanız haramdır. Bunu yapmamız lazım. Ya hocam, spor ortamı farklı bir ortamdır. Oraya din karıştırmasak. Olur. Oradan da dini geri çektik. Ya arkadaşlar, sanat adına şöyle yapamazsınız. Sanat adına bir kadın tanımadığı bir erkekle, yabancısı olan bir erkekle haşır neşir olamaz. Haşa ki, Allah affetsin, ifadesi bile can sıkıntısı verecek bir durum. Yatağa girip de rol yapıyorum diyemez adına yani. Hocam ama sanat bu. Sanata din karıştırırsanız sanatsal faaliyetler yapamayız. Tamam, sanattan da çektik dini. Şimdi bakın, sosyal hayatımızdan çektik, sanattan çektik, spordan çektik. Ekonomiye zaten girmiyor. Faiz haramdır. Satış yaparken insanları kandırmak, aldatmak, malınız hakkında gerçeğin harici bilgiler vermek haramdır. Ya hocam ama bu mantıkla satış yapılamaz ki. Bu zamanda faizsiz zaten ekonomi olmaz. Peki ne yapacağız? Ekonomiye de dini karıştırmayalım. Peki tamam, oradan da çektik Allah'ı. Oradan da dini çıkarttık. Askeriye zaten girmiyor. Siyasete hiç bulaşmayacak. O zaman Allah haşa ki bizim neyimize karışacak yani. İnsanların en büyük sıkıntısı bu. Yani biz çevremizdeki insanları kendimizi eleştiriyoruz. Tabii ki kendimizi eleştireceğiz. Allah Teala müşrikler üzerinden bize ders veriyor. Hristiyanlar üzerinden bize ders veriyor. Müşriğin düştüğü bir hataya biz düşüyoruz. Hristiyanın düştüğü bir hataya biz düşüyoruz. Yahudinin düştüğü bir hataya biz düşüyoruz. Budistin düştüğü bir hataya biz düşüyoruz. Münafığın düştüğü bir hataya biz düşüyoruz. O yüzden Allah bu Kur'an boyunca bize bazen müşrikler üzerinden, bazen Hristiyanlar üzerinden, bazen Yahudiler üzerinden, bazen münafıklar üzerinden dersler veriyor. Bu derste en önemli ders. Bütün batıl dinlerin en önemli özelliği, ulvi duygularla Allah'a yönelirken pratik hayatının kurallarını Allah'ın dışında başka kaynaklardan almaya kalkışmaları. Zevkine, giyimine, kuşamına, eğlencesine, harcamasına, kazanmasına, aile hayatına, eğitim hayatına, sosyal, siyasal, askeri, ekonomik hayatına dinin kurallarını karıştırmamasıdır ki. En önemli problem budur. O zaman din nedir ki yani? O zaman Allah'ın egemenliği nedir ki yani? Kötü, sıkıntılı bir cümle ama şöyle ifade etmeye çalışayım. Allah'ın hayatımızda ancak izin verdiğimiz kadar olmasına göz yumuyoruz. Bazı bölümlerine girmesine izin veriyoruz Allah'ın. Allah'ım duama karışabilirsin. Mesela yani. Allah'ım Ramazan ayıma karışabilirsin. Ama Allah'ım efendim alışverişime karışamazsın. Bunu dille söylemiyoruz ama davranışla böyle söylüyor insanlar. Böyle yapıyorlar. Allah, o Allah, göklerde de Allah, yerde de Allah. Ya'lemu sirrakum ve cehrakum ve ya'lemu ma teksibun. Sizin gizlinizi bilir, açık yaptıklarınızı bilir, ne kazandığınızı, neyi niye yaptığınızı, hangi niyetle hangi hareketi yaptığınızı, kafanızdaki düşünceyi, kalbinizdeki duyguyu ve sizin yönelişinizi, her şeyinizi bilir Allah. Ona göre davranın yani. İşte böyle bir Allah. Mekanı kuşatmış, zamanı kuşatmış, beni kuşatmış, bütün amellerimi kuşatmış, niyetimi kuşatmış. E hadi bakalım ne yapacaksanız yapın. Peki ne yaparlar kafirler? Müslümanlar değil, Allah korusun. Kafirler ne yaparlar? وَمَا تَأْتِيهِمْ 4. ayet. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا اَنْهَا مُورَضِينَ Onlara Allah'ın delillerinden, işaretlerinden, uyarılarından her gelen uyarıyı yüz çevirerek karşılarlar. Yüzlerini çevirir geçer giderler. Buradaki ayet kelimesi Kur'an-ı Kerim'in satırları anlamında değil. Allah onlara uyarılar gönderir. Doğum bir uyarıdır, ölüm bir uyarıdır, doğal afetler bir uyarıdır, hastalık bir uyarıdır. Yalnızlık bir uyarıdır, şöhret bir uyarıdır, şöhretsizlik bir uyarıdır, başarı bir uyarıdır, başarısızlık bir uyarıdır. Efendim uykunuz bir uyarıdır, bir ayettir Allah'tan, işarettir, delildir. Gökler bir ayettir, göklerdeki her varlık ayettir, yağmurun yağması ayettir, rüzgarın esmesi ayettir. Her birinden bir şey çıkartmanız gerekir. Yahu işte mahallenizde falanca kişi öldü, bu bir ayettir, sana bir uyarıdır. Hayır, yüz çevirirler, görmezden gelirler. Öyle bir dünya kuruldu ki hepimiz biliyoruz. Yaklaşık olarak 250 yıldır falan bütün dünyaya egemen olan öyle bir sistem kuruldu ki dünyanın bütün ülkelerinde neredeyse bütün ülkelerinde dinle yönetildiğini söyleyen ülkeler dahil neredeyse bütün ülkelerde okula giden bir çocuğun önüne konulan coğrafya kitabı, coğrafyayı Allah'la ilişkilendirmeden öğretir. Fiziğin Allah'la ilişkisini kurmadan öğretir. Kimyayı Allah'la ilişkilendirmeden öğretir. Biyolojiyi Allah'la bağlantı kurmadan öğretir. Tarihi peygamberlerle ilişki kurmadan öğretir. Maalesef. Her bir uyarıyı görmezden gelirler. Yağmur, efendim su döngüsü kanunu. Yağmur niye yağıyor? Su döngüsü kanunu. Yahu sen söyledin. Kanun dedin bunun adına. Bir şey kanunsa eğer kanunu koyan olmak zorunda. Sen söyledin, ağzınla itiraf ettin ya. Ekolojik denge kanunu. Ya ekolojik denge kanunu diye bir şey varsa o dengeyi bir kuran olmak zorunda. Ve sen o dengede yerini bulmak zorundasın. O kanunu kuranla muhatap olduğunun farkında olmalısın. Bunu nasıl görmezden gelirsin ki yani? Falanca öldü. Niye öldü? Kanserden öldü. Öbürü kalp yetmezliğinden öldü. Öbürü efendim işte bilmem neyi oldu. Öbürü kalp krizi geçirdi. Öbürü KOAH'tan öldü. Öbürü soğuk algınlığından. Biri ya ama kardeşim bütün hepsinin bir ortak paydası yok mu? Ölüyorlar işte yani. Ölüyorlar. Bu uyarıyı görmezden gelirler. O yüzdendir ki Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını bir okuyalım. davranışlarını bir öğrenelim. Şaşırtıcı, sarsıcı, çok edici bir hayatı vardır Peygamber Aleyhisselam'ın. Peygamber Aleyhisselam yağmurla ilgilenir, rüzgarla ilgilenir, ayın çeşitli şekilleriyle ilgilenir, sabahla ilgilenir, akşamla ilgilenir. Ne demek ilgilenir? Bakın, oturun, açın elinize Peygamber Aleyhisselam'ın ibadet hayatını anlatan kitapları. Mesela İmam Nevevi'nin Eskârını açın. Mesela İmam Nesai'nin Amelül Yevm ve Leyle'yi açın. Peygamber Aleyhisselam'ın dualarını, tesbihatlarını, ibadetlerini öğrenin. Burada öğreneceğiniz şey ibadet değildir aslında. Çok farklı bir şey göreceksiniz. Resulullah Aleyhisselam sabah oluyor, sabahın oluşuna bir cümleyle karşılık veriyor. Karşılık vermek de evet böyle olsun yani. Karşılık veriyor. Açıyor gözlerini, ağzından çıkan ilk söz. Asbahna ve asbahal mülkü lillah. Sabaha çıktık. Bu sabah da mülk Allah'a aittir. Allah'ın mülküne ait bir sabaha çıktık diyor. Sabahın oluşunu Peygamber Aleyhisselam Allah'ın egemenliğiyle ilişkilendiriyor. Akşam oluyor. Emsayna ve emsal mülkü lillah. Akşama çıktık. Mülk Allah'a ait olmak üzere akşama çıktık. Resulullah Aleyhisselam rüzgar sert eser bir duası vardır. Efendim şimşek çakar, Peygamber Aleyhisselam'ın bir duası vardır. Hele gök gürültüsüyle ilgili söylediği söz beni her zaman çok etkiler. Ya gök gürültüsüyle konuşan bir peygamberimiz var bizim. Gök gürültüsüyle konuşan bir peygamberimiz var. Gök gürler ve Resulullah Aleyhisselam senin hamd ile tesbih ettiğin Allah'ı ben de hamd ile tesbih ediyorum diyor. Subhane men sebbahte bihi bihamdihi. Arapça ile ilgilenenler lütfen dikkat edin. Subhane men sebbahte. Te muhatap zamiridir. Gök gürültüsüyle konuşuyor Peygamber Aleyhisselam. Ey gök gürültüsü. Bunun parantez içerisinde böyle yazacaksınız yani. Ey gök gürültüsü. Sen gürlerken, sen meydana gelirken nasıl Allah'ı hamd ile tesbih ediyorsan ben de aynı Allah'ı hamd ile tesbih ediyorum diyor. Gök gürültüsüne Peygamber Aleyhisselam bir tesbih katılışı var. Yağmur yağıyor. Sahabelerine bir şey öğretmesi gerekiyor Peygamber Aleyhisselam'ın. Ne kadar güzel bir öğretmen, akılda kalacak şekilde en net bir mesaj veriyor. Herkes yağmur yağarken bir kenara çekildiğinde Resulullah Aleyhisselam bir gün hemen yağmurun altına çıkıyor. Üzerindeki gömleğini şöyle hafifçe sıyırıveriyor. Omuzlarını açıkta bırakıyor. Bedeni ıslanmaya başlayınca sahabeler ya Resulullah ne yapıyorsun diyorlar. Bunun Allah'la olan ahdi daha yeni. O daha yeni görüştü Allah'la. Yeni buluştu, yeni sözleşti. Ben de onu bedenimde hissetmek istedim diyor. Yani siz kendinizi sahabenin yerine koyun. O andan sonra yağmura bakışınız değişmez mi? Gökten su mu yağıyordur yoksa gökten hayat mı yağıyordur? Her şeye bakışınız değişir, her şeye. Allah'ın ayetleri karşısında hep uyanık, hep bilinçli olan bir peygamber vardır karşımızda. Hilali görür, ayın başlangıç hilalini görür ve bir dua eder. Allah'ım bu ayı bizim için rahmet ve bereket ayı kıl diye dua eder. Dolunayı görür, onun için dua eden bir peygamber vardır. Ay tutulur, kalkıp namaz kılan bir peygamber vardır. Güneş tutulur, güneş tutulmasından dolayı kalkıp namaz kılan bir peygamber vardır. Yani o namazı sadece kalkıp namazı kılmak değildir öğrettiği şey Peygamber Aleyhisselam'ın. Allah'ın bütün varlık alemine serpiştirdiği uyarıları, ayetleri, işaretleri görün be Müslümanlar diyor yani. Bu kitap boyunca, Kur'an-ı Kerim boyunca Allah hep zaten bize dünyayı ve hayatı okumayı öğretir. Bu kitapsız, Kur'ansız varlık alemini okumaya kalkışanlar ateistliğe yuvarlandılar, deistliğe yuvarlandılar, dinsiz imansızlığa yuvarlandılar ve şuursuz, sorumsuz, anlamsız, amaçsız bir alem tasavvur ettiler. Bu kitapla okuyunca karşınıza yaratılmış, anlamlı, amaçlı, düzenli, sorumlu, takip edilen, kontrol edilen bir varlık alemi çıkıyor. Ve biz de onun bir parçasıyız diyorsunuz. Ama bu adamlar oyun içerisindeydiler, eğlence içerisindeydiler. Nefislerinin kulu kölesi haline gelmişti. Nefsin menfaatlerini, nefsin isteklerini, zevkin düşkünlüğünü hayatın eksenine oturtmuşlardı. O yüzden fakat kezzebu bil hakkı lemma caehum, hayatlarındaki hiçbir ayeti göremedikleri gibi bir gün kendilerine satırlara yazılı bu ayetleri okuyan Allah'ın elçisi geldiğinde onu da yalanladılar. Çünkü yalanlamaya müsait bir altyapı vardı. Bence bu konunun üzerinde epeyce durmak gerekiyor. Ne demek bu? Menfaat düşkünlüğünü, nefsin isteklerine düşkünlüğü, zevke, oyun ve eğlenceye düşkünlüğü hayatında abartan, çoğaltan insanlar bir gün karşılarına doğrudan Allah'ın sözlerini anlatan kitaplar veya kişiler geldiğinde öyle bir konuşmayla karşılaştıklarında onu da dinlemeyeceklerdir. Çünkü reddetmeye, umursamamaya müsait bir altyapı kurmuş olacaklar. O yüzden bütün Müslümanlar, ama özellikle de bütün Müslümanlar, hayatlarında oyunu ve eğlenceyi en aza indirmenin yolunu bulmalılar. Dikkat ediyoruz değil mi? 250 yıllık bir dönemden söz ettim. Bu 250 yıllık dönem dünyada bütün dinlerin etkisinin azaltıldığı dönemdir. Hristiyanlığın, Yahudiliğin, Budizmin, Hinduizmin ve İslam'ın etkisinin insanlar üzerindeki kontrolünün kaldırıldığı dönemdir. Bu dönemde dinin, ilahi olanın, kutsal olanın kontrolü kaldırılınca bir boşluk doğuyor. Bu boşluğu doldurmak için insanları oyun ve eğlence düşkünü yaptılar. Dünya tarihinde böylesi var mıdır bilmiyorum yani. Herkes olabildiği kadar sürekli eğlenmenin, hayatını eğlenceli geçirmenin derdinde. Keyif almak. Yani hayatın merkeze yerleşmiş durumda. Artık yemek bir ihtiyaç olmaktan çıkmış, keyfe dönüşmüş. Giyinmek ihtiyacı gidermekten çıkıp sadece keyfi gidermeye dönüştü. Müzik dinlemek bir şeye yardımcı unsur olarak kullanılmak değil, bir eğlenceye dönüştü. Spor zaten eğlence, sanat zaten eğlence, filmi zaten eğlence. Eğlenelim, eğlenelim, eğlenelim. Hayatın her tarafı eğlenir. Üniversiteler tanıtım CD'lerini gönderiyorlar, tanıtım programlarını gönderiyorlar liselere. Bütün üniversitelerin tanıtım CD'lerinde, tanıtım filmlerinde ilginçtir. O üniversitenin ilmi başarıları, akademik başarıları değil, ısrarla dönem sonunda yaptıkları eğlence festivallerinden görüntüler sunuluyor. Yani üniversite başarısıyla övünmek ve kendisini tanıtmak yerine eğlence programları tanıtmayı tercih ediyor. Öğrenciyi kendisine çekmeye çalışırken başarısıyla, kalitesiyle değil, ona sunacağı eğlenceli imkanlarla kendini çekmeye çalışıyor. Yani eğlence artık hayatın merkeze yerleşmiş. Ortalık yerde dolaşan insanlar birçok müzik parçasını ezbere bilmeleriyle mutlu oluyorlar, övünüyorlar. Artık herkes fark ediyordur. Yolda giderken, otobüste giderken, dolmuşta giderken, yolda yürürken kulaklarına taktıkları kulaklıklarla, ellerindeki aletlerden müzik dinlemeden artık insanlar yaşayamaz hale gelmişler yani. Bir an kesinti olduğunda ilk ne yapmak lazım? Hemen müziği açalıma dönüşüyor insanlar ya. Eğlenceli bir şey seyredelim, gülelim. Gülme isteği ne kadar baskın hale geldi yahu. Gülelim, eğlenelim. İşte hayat, Allah Kur'an'da dünya hayatını eleştirirken, kınarken, aşağılarken en çok kullandığı kelime ne? Dünya hayatı oyun ve eğlencedir diyor. Allah'ın dünya hayatını aşağılarken kullandığı şeyi Müslümanlar da dahil olmak üzere insanlar hayatın ta kendisi haline getirdiler. Dünya tarihinde yoktur böyle bir şey. Eğlence sektöründe çalışanların, toplumun itibarlı, saygın insanları olduğunu tarihte göremezsiniz. Öyle bir şey yoktur yani. İnsanları güldürmekle uğraşanların tarihteki adı soytarıdır. Ve bir itibarı yoktur. Ama modern dünyada bunun adı başkadır ve toplumsal bir itibarı da vardır. Bu hayata bakışınızla ilgili bir konudur. Nasıl yaşadığınızla ilgili bir konudur. Hayattan ciddiyeti çıkartmışsınız demektir. Hayatından ciddiyeti çıkartmış insanların karşısına Allah'ın ayetlerini okuyan uyarıcılar çıktığında da uyarıyı önemsemeyeceklerdir. Çünkü umursamamayı öğrenmişler. Hayatı umursamamayı, hiçbir şeyi takmamayı öğrenmişler. Efendim, sağlıklı yaşamak istiyorsan kafaya hiçbir şeyi takma. Bu cümleyi duymuyor muyuz yani? En çok tekrarlanan cümle. Sağlıklı ve mutlu yaşamak istiyor musun? Evet. Stresten uzak dur. Olur, nasıl uzak durayım? Hiçbir şeyi kafana takma. O zaman niye kafan var ki? O zaman kafanız niye var ya? İnsan kendisinin ve çevresindekilerin farkında olan varlıktır. Hadi bir de ben biraz bilimsel olayım. Bunun bilimsel tarifi bu. İnsanın tarifi psikoloji biliminde bu. İnsan kendisinin ve çevresindekilerin farkında olan varlıktır. Bir insan kendisinin ve çevresindekilerin farkında olur da olup bitenlere karşı nasıl ilgisiz olabilir? Nasıl duyarsız olabilir? Nasıl aldırmadan geçip gidebilir? O zaman geriye insanlığından ne kalır? Ailesinde yangın varken, çocukları dinsiz imansız yaşamaktayken, kendisinin hayatında ahlak dağılıp gidiyorken, toplumunda ahlaksızlık artık muteber hale gelmişken nasıl umursamaz davranabilir bir kişi? Umursamaz davranabiliyorsa nasıl hala insan kalabildiğini iddia eder ki? Onlar hak kendilerine geldiğinde onu yalanladılar. Çünkü zaten buna hazırdılar. Buna uygun haldeydiler. Fesefe yetihim enba'u ma kanu bihi yestehzi'un. Ama onların alay ettikleri, umursamadıkları, hafife aldıkları gerçeklerin ne olduğu, onların haberleri, akıbeti, sonu yakında kendilerini bulacaktır. Evet, yani kaçtıklarımız bir gün karşımıza çıkacak. Şairin dediği gibi diyelim. Bir gün ister istemez karşında bulacaksın kaçtıklarını. Dua et, o gün henüz mahşer olmasın. Dua edelim de şu gözümüzü kapattığımız, kulağımızı kapattığımız, görmezden bilmezden geldiğimiz ve kendisinden kaçtığımız hakikatlerle karşılaştığımızda henüz gün mahşer günü olmasın. Çünkü o gün hiçbir şeyi düzeltme fırsatımız olmayacak. Elem yarav kem ehlekna min kablihim min karnin mekkennahum fil ardı ma lem numekkil lekum. Allah Teala bir kez daha uyarır Hazreti Peygamber'in diliyle onun toplumunu ve ondan sonra da bizi ve bütün insanlığı uyarır. Görmediler mi onlar? Yani görün diyor. Görmediler mi ki kendilerinden önce geçen nice şehirleri, medeniyetleri, nice nesilleri, nice halk topluluklarını helak ettik. Öyle insanlar, öyle şehirler, öyle medeniyetler, öyle ülkeler, öyle nesiller yok edildiler ki, kaybolup gittiler ki, geriye hiçbir iz, eser, hiçbir anı, hatıra bırakmadan kaybolup, yok olup gittiler ki, onlar yaşıyorlarken sizin yaşadığınızdan daha büyük fırsatlara sahip olmuşlardı, daha büyük imkanlara bile sahip olmuşlardı. Medeniyetse medeniyetti, zenginlikse zenginlikti, güçse güçtü, sağlıksa sağlıktı, bedeninin büyüklüğüyse bedeninin büyüklüğüydü. İmkansa imkandı, her şeyleri vardı ve ama Allah'ı unuttular. Ve ersenle sema aleyhim midrara. Onların üzerine göğün yağmurlarını açtık. Göğün yağmurlarını gönderdik. Gökten bereket geldi. Yerden ürün geldi. İmkan güç oluştu. Ve ceallel enhâre tecrî min tahtihim. Onların altında akan ırmaklar verdik. Yeryüzünün nimetlerinin her türlüsüne sahip oldular. Peki sonuç? Fe ehleknâhum bi zunûbihim. Ama onları günahları sebebiyle helak ettik. İnsanların inanılmaz yükseklikte gökdelenler yapıyor olması, en kısa zamanda en uzak mesafelere yolculuklar yapabiliyor olması, eline aldığı bir aletle kıtalar arasındaki konuşmayı kesintisiz yapabiliyor olması, sesi, görüntüyü ve eşyayı çok hızlı olarak bir yerden bir yere nakledebiliyor olması, ürettiği aletler, araç ve gereçler, şaşalı görüntüler insanın aklını başından niye alsın ki? Görmüyor muyuz? Her şeye rağmen ölünüyor. Her şeye rağmen gidiliyor. Bizden önce de yaşamış nice nesiller kaybolup gittiler. Onların da ne imkanları vardı? Onların kendi dönemlerindeki ihtişam da onların aklını başından almıştı. Ve günaha düştüler. Günahlarla dolu bir hayat yaşadılar. Allah da günahları sebebiyle onları helak ediverdi. Etrafınızdaki eşyaların şaşası, ihtişamı, pırıltılı bir hayatın olması aklımızı başımızdan almamalı. Bütün varların üstünde bir varın olduğunu, bütün güçlerin üstünde bir gücün olduğunu, bütün bu sistemi elinde tutmakta olan bir üstün gücün olduğunu hatırımızdan çıkartmamalı ve onunla mücadele etmeden, ona boyun eğerek, onunla uyum içerisinde, ona kulluk ederek yaşamak zorundayız. Yoksa Allah korusun, öncekilerin akıbeti bizim başımıza gelir. وَاَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَر۪ينَ Her bir defasında o toplumu, o şehri, o ülkeyi, o medeniyeti, o nesli helak ettik. Arkasından yeni bir nesil inşa ettik. Hiçbir nesil vazgeçilmez değil. Hiçbir ülke vazgeçilmez değil. Hiçbir şehir vazgeçilmez değil. Hiçbir medeniyet yok olmaz değil. Allah Teala her defasında o gün yaşamakta olan nesillere bir fırsat veriyor. Aklınızı başınıza devşirin. Nimetlerden yararlanın. Elbette yararlanacaksınız. O nimetleri kullanarak hayatınızı daha pırıltılı hale getirin. Tamam getirin. Ama bütün bunları yaparken Allah'a kulluk etmeyi unutmadan yapın. Çünkü unutmayın, gökler ve yer O'nun, geceyle gündüz O'nun, sizin varlığınızın aslı esası O'ndan, hareketlerinizi kuşatıp kontrol eden O ve size uyarması için ayetler gönderen yine aynı Allah. Aklımızı başımıza devşirmeli, hayatın akışına kendimizi kaptırıp hakikati unutmamalı, Allah'ın huzuruna çıktığımızda yüz akımızla hesap verebileceğimiz bir hayat yaşamaya gayret etmemiz gerekiyor. 6. ayetin sonundayız. İnşallah 7. ayetten En'am suresine devam edeceğiz. Allah anlattıklarımızdan ve dinlediklerimizden hepimizi faydalandırsın. Kendisine kulluğa vesile kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.